Ayrım 47. Yıkılan Servet, Ken Follett, sayfa 524. Üçüncü kısım. 2 milyon pound tutarındaki Santa Maria Limanı tahvillerinin satışı tam bir fiyaskoyla sonuçlandı. Hugh'un korktuğundan da kötü bir sonuçtu bu. Plaster Bankası ölüm kalım günü olan son güne kadar sadece 400 bin poundluk bono satabilmişti. Ertesi günde fiyatlar birden düşmeye başladı. Hugh tahvilleri underwrite ederek değil komisyonla satmayı üstlenmek konusunda Edward'ı sıkıştırmış olduğuna çok memnundu. Pazartesi günü sabahı yardımcısı Jonas Mulberry bütün ortaklara dağıtılmak üzere bir önceki haftanın işlemleriyle ilgili özeti getirdi. Adam daha odadan ayrılmamıştı ki Hugh'un ters bir şey gözüne ilişti. ''Bir dakika Mulberry'' dedi. ''Böyle bir şey olamaz.'' Kasa hesabında 1 milyon poundun üstünde bir düşüş görülüyordu. Kasadan bu kadar para çekilmemişti öyle değil mi? Bildiğim kadarıyla çekilmedi Bay Hugh dedi Mulberry. Hugh odanın içine bir göz attı. Edward'dan başka bütün ortaklar buradaydı. O daha gelmemişti. Geçen hafta kasadan bu kadar çok para çekildiğini hatırlıyor musunuz? Hiç kimse hatırlamıyordu. Hugh ayağa kalktı. Şuna bir kontrol edelim Mulberry dedi. Merdivenlerden çıkıp muhasebe servisine gittiler. Aradıkları rakam nakit olarak çekilemeyecek kadar büyüktü. Bu kesinlikle bir bankalar arası işlemdi. Bankada çalışmaya başladığı günden beri bu çeşit işlemlerin günü gününe kaydedildiğini bildiği bir özel defter vardı. Bir masaya oturdu ve Mulberry'e ''Bana bankalar arası işlem defterini getir lütfen.'' dedi. Mulberry raftan kocaman bir defter çekip indirdi ve Hugh'un önüne bıraktı. ''Memurlardan biri ben size yardımcı olabilir miyim Bay Hugh?'' dedi. ''O defteri ben tutarım da.'' diyerek yaklaştı. Adam çok endişeli görünüyordu. Hugh onun bir hata yapmış olabileceğini düşünerek korktuğunu hemen anladı. ''Hugh, adın Clem oldu değil mi?'' dedi. ''Evet efendim. Ne kadar çok para çekmişler geçen hafta. 1 milyondan fazla değil mi?'' Memur hemen atıldı. ''Tek bir kalem o.'' dedi. ''Santa Maria Limanı şirketi tahvillerin tutarından komisyon düşüldükten sonra kalan 1 milyon 800 bin poundu tek bir kalemde çekti efendim.'' dedi. Hugh ayağa fırladı. ''Onlar o kadar para çekemezlerdi ki ancak 400 bin çekebilirlerdi.'' Clem o bembeyaz oldu. ''Ama ihraç edilen bonoların tutarı 2 milyon pound idi. Onlar underwrite edilmiş değildi ki komisyonla satılacaktı. Ben bakiyeyi kontrol ettim. Bakiye 1 milyon 8 idi.'' ''Lanet olsun.'' diye bağırdı Hugh. Bütün memurlar gözlerini dikmiş ona bakıyordu. ''Bana defteri kebiri getirin.'' Odanın öbür tarafında bir başka memur kocaman bir defteri indirip Hugh'un önüne koydu. Sonra da tepesinde Santa Maria Limanı şirketi yazılı sayfasını açtı. Görünürde sadece 3 tane işlem vardı. 2 milyon poundluk bir alacak ile bankaya komisyon olarak ödenmesi gereken 200 bin poundluk bir de borç kaydı. Bir de bakiyenin bir başka bankaya aktarma kaydı. Hugh'un yüzü mosmor oldu, paralar gitmişti. Eğer sadece basit bir alacak kaydı hatası olsaydı bu yanlışı kolaylıkla düzeltilebilirdi. Ne var ki para hemen ertesi gün bankadan çekilmişti. Bu da dolandırıcılığın çok iyi planlandığını akla getiriyordu. Öfke içinde ''Aman Tanrım, bu insanı hapse attırmaya yeter.'' dedi. ''Bu işlemleri deftere kim geçirdi?'' ''Defteri getiren memur ben geçirdim efendim.'' dedi. ''Nasıl yaparsın böyle bir şeyi?'' ''Evrakları tamam, hiç eksiği yok.'' ''Kimden geldi peki bunlar?'' ''Bay Oliver'dan.'' Simon Oliver, Cordova doğumluydu ve de Mickey Miranda'nın kuzeniydi. Dolandırıcılığın arkasında onun bulunduğunu o anda anladı. Soruşturmaya 20 kadar memurun önünde devam etmeyi Hugh doğru bulmadı. Zaten olayı olduğu gibi öğrenmelerine fırsat verdiğine de pişman olmuştu. Ama en başta bu kadar büyük boyutta bir hırsızlığın ortaya çıkacağını bilemezdi. Oliver Edward'ın yardımcısıydı ve ortaklarla aynı katta Mulberry'nin yanında çalışırdı. Hugh Mulberry'e dönerek hemen Bay Oliver'ı bul ve ortaklar odasına getir dedi. Soruşturmaya orada ortaklarla birlikte devam etmek istiyordu. Baş üstüne Bay Hugh dedi Mulberry. Sonra da kalanlara şimdi herkes işinin başına dedi. Memurlar bunun üzerine masalarına dönüp kalemlerini ellerine aldılar ama Hugh odadan çıkıncaya kadar aralarında mırıl mırıl konuşmalarını sürdürdüler. Hugh ortaklar odasına döndü. Suratını asarak ortada büyük bir dolandırıcılık var dedi. Sadece 400 bin pound tutarında bono sattığımız halde Santa Maria Limanı şirketine ihraç ettikleri bonoların toplam bedeli ödenmiş. Hepsi de dehşet içinde kaldılar. Nasıl olur böyle bir şey dedi William. Tutarı hesaplarına alacak kaydedilmiş, sonra da hemen başka bir bankaya transfer olmuş. Sorumlusu kim? Sanırım Simon Oliver yapmış, Edward'ın yardımcısı, onu çağırttım. Ama asıl hınzır kendini Cordova'ya hareket eden gemiye çoktan atmıştır bile. Sir Harry, parayı geri alabilir miyiz acaba dedi. Bilmiyorum, parayı çoktan İngiltere dışına çıkarmışlardır bile. Hırsızlık parayla liman inşa edemezler ki. Belki de liman falan inşa etmek değil asıl amaçları. Önemli olan dolandırıldık, o kadar. Aman tanrım. Mulberry içeri girdi. Simon Oliver da yanındaydı. Hugh'un tuhafına gitti bu. Demek parayı çalan Simon Oliver değildi. Elinde oldukça kabarık bir anlaşma metni tutuyordu. Çok korktuğu belli oluyordu. Hugh'un birilerinin hapishaneyi boylayacağı sözünü kuşkusuz ona da söylemişlerdi. Oliver herhangi bir girizgaha gerek görmeden Santa Maria tahvilleri neden underwrite edildi? Elimdeki anlaşma böyle söylüyor dedi. Ve anlaşmayı elleri titreyerek Hugh'a doğru uzattı. Hugh, ama ortaklar bu tahvillerin komisyon karşılığında satılmaları konusunda anlaştılardı dedi. Bay Edward bana bir underwrite anlaşması hazırlamamı söyledi. Bunu kanıtlayabilir misin? Evet, kanıtlayabilirim. Hugh'a bir kağıt daha uzattı. Bu bir anlaşma taslağıydı. Tam bir anlaşmaya dönüştürmesi için banka ortaklarından biri tarafından memura verilmiş, konuya ilişkin bir takım notları içeriyordu. Edward'ın el yazısıyla hazırlanmıştı ve bu borçlanmanın underwrite ile gerçekleştiğini açıkça ifade ediyordu. Durum anlaşılmıştı. Olanlardan Edward sorumluydu. Dolandırıcılık söz konusu değildi. Parayı geri almanın da hiçbir yolu yoktu. Bütün işlemler tamamen yasaldı. Hugh çok öfkelenmişti, dehşet içinde kaldı. Pekala Oliver, gidebilirsin dedi. Oliver gitmek istemedi. Umarım benden kuşku duymuyorsunuzdur Bay Hugh dedi. Hugh gerçi Oliver'ın tamamen masum olduğu fikrinde değildi ama gene de Bay Edward'ın emriyle yaptığın herhangi bir şeyden suçlanacak değilsin demek zorunda kaldı. Oliver teşekkür ederim dedi ve çıktı. Hugh ortaklarını bir süre süzdükten sonra Edward bizim topluca verdiğimiz karara karşı çıktı dedi. Tahvil satışına ilişkin koşulları bizim haberimiz olmadan değiştirdi. Bu da bize 1 milyon 400 bin pound'a mal oldu. Samuel ağır ağır yerine otururken ne korkunç bir şey bu dedi. Sir Harry ile binbaşı Hartshorne dehşet içindeydiler. William iflas mı ettik yani diye sordu. Hugh sorunun kendisine sorulduğunu düşündü. Evet, iflas ettikleri söylenebilir miydi? Böyle bir şey düşünülemezdi. Biraz düşündükten sonra doğrusu hayır dedi. Gerçi yedek akçemiz 1 milyon 400 bin pound eksildi. Ama bu tahviller aşağı yukarı nominal değerleri üzerinden bilançomuzun öbür yanında gözükmekteler. Bu da sabit değerler borçlarımızı karşılar durumda demektir. Samuel, tahvillerin fiyatı düşmedikleri sürece tabii dedi. Elbette. Eğer günün birinde Güney Amerika tahvilleri şu ya da bu nedenle değer yitirirse işte o zaman bizim için felaket olur. Güçlü Plaster Bankası'nın bu durumlara düştüğünü düşündükçe Edward'a daha da kızıyordu. Sir Harry, bu durumumuzu hiç belli etmesek bu olası mı dedi. Değil tabii dedi Hugh. Korkarım muhasebe servisinde bu durumu saklamaya çalışmadım hiç. Bu olay çoktan bankanın dışına taşmıştır. Yemek saatine kadar da bütün bir kente yayılmış olur. Jonas Mulberry çok yerinde bir soru sordu. Nakit durumumuz ne olacak Bay Hugh dedi. Hafta içindeki mutat ödemeler için bir hayli nakit paraya gereksinimimiz olacak. Elimizdeki liman tahvillerini de satamayız. Bu durum onların fiyatını da etkileyecektir. Yerinde bir fikirdi. Bu nokta Hugh'un canını sıktı. Koloni Bankası'ndan 1 milyon borç alırım. İhtiyar Conliff'in ağzı sıkıdır. Bu bizi bir süre rahatlatır. Öbür ortaklara şöyle bir baktı. Acil gereksinimlerimiz böylece karşılanmış olur. Ama gene de bankanın durumu çok kritik boyutlarda. Makul bir süre içinde bir an önce durumumuzu düzeltmek zorundayız. William, peki Edward'ın durumu ne olacak diye sordu. Hugo göre Edward'ın istifadan başka yapacağı bir şey yoktu ama bunu bir başkası dile getirsin istediği için hiç sesini çıkarmadı. Sonunda Samuel, Edward kesinlikle bankadan istifa etmeli. Artık bundan böyle hiçbirimiz ona güvenemeyiz dedi. William sermayesini çekmek isteyebilir dedi. Hayır çekemez dedi Hugh. O kadar nakit paramız yok. O tehdit sökmez artık. Öyle ya dedi William. Hiç düşünmemiştim. Peki genel müdür kim olacak dedi Sir Harry. Bir süre hiç kimse ağzını açmadı. Samuel, kuzum Allah aşkına böyle bir şey sorulur mu hiç diyerek sessizliği bozdu. Edward'ın sahtekarlığını kim ortaya çıkardı? Bu kritik durumda sorumluluğu kim üstlendi? Sizler hepiniz kimin ağzının içine bakıyorsunuz? Şu son bir saat içinde bütün kararlar onun sayesinde alındı. Geriye kalanlarınız çaresizlik içindeydiniz ve sadece sorular sordunuz. Yeni genel müdürün kim olması gerektiğini hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Hugh birden çok şaşırdı. Kafası hep bankanın karşılaştığı sorunlarla meşguldü. Kendi durumunu düşünecek halde değildi. Samuel'ın haklı olduğunu görüyordu. Ötekilerin hepsi de üç aşağı beş yukarı tembel ve önemsiz kişilerdi. Haftalık özetteki o tersliği fark edeli beri bir genel müdürmüş gibi hareket ediyordu. Bankayı böylesi kritik günlerde yönetebilecek tek kişinin kendisi olduğunu da biliyordu. Hayatının tek idealine kavuşmak üzere olduğu kafasında yavaş yavaş aydınlanıyordu. Bankanın genel müdür olacaktı. William, Harry ve George'a baktı. Utanmış gibi bir halleri vardı. Genel müdürlüğü Edward'a bırakarak bu felakete biraz da onlar neden olmuşlardı. Baştan beri Hugh'un haklı olduğunu artık anlamışlardı. Daha önce de onu dinlemiş olmayı çok isterlerdi. Şimdi o yaptıkları hatayı düzeltmeyi arzu ediyorlardı. Her şeyi onun üstlenmesini istedikleri gözlerinden kolayca okunuyordu. Ama buna dile getirmeliydiler. William'a Samuel'dan sonra en kıdemli olan ortağa baktı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bir sahneye kadar duraladıktan sonra senin genel müdür olman gerektiğini düşünüyorum Hugh dedi. Binbaşı Hartshorn, ben de aynı fikirdeyim. Sir Harry, elbette umarım kabul edersin. Bu iş tamamdı ama Hugh bir türlü inanamıyordu. Derin bir soluk aldıktan sonra itimadınız için teşekkür ederim. Görevi kabul ediyorum. Servetimizi ve de aile şerefimizi bu felaketten kurtarabilirim umudundayım dedi. Tam o anda Edward içeri girdi. Odada korkunç bir sessizlik vardı. Sanki o ölmüş de arkasından onu çekiştiriyorlarmış gibi birden onu odada görmek hepsini şaşırttı. Önce durumu pek fark edemedi. Her tarafta bir telaş, bir gürültüdür gidiyor dedi. Kimi memurlar aylak aylak dolaşıyor, kimileri koridorlarda fiskos ediyorlar. Hiçbirinin de çalıştığı yok, ne oluyor böyle be? Hiç kimse bir şey söylemedi, şaşkın şaşkın bakındı. Ne oldu dedi, bir suç işlemiş gibi. Neler olduğunu anlamıştı. Hugh bunu yüzünden okuyabiliyordu. ''Neden hepiniz hayretle yüzüme bakıyorsunuz böyle söylesenize?'' diye ısrar etti. ''Ne de olsa genel müdür benim.'' ''Hayır değilsin.'' dedi Hugh. ''Genel müdür benim.'' Bölüm 3 Kasım 1. Kısım Kasım ayının soğuk ve pırıl pırıl bir gününde Kensington Methodist binasında Miss Dorothy Plaster, Vicomte Nicholas Ipswich ile evlendi. Tören çok sade geçti ama vaiz faslı fazla uzadı. Daha sonra da Hugh'un evinin bahçesinde içi iyice ısıtılmış kocaman bir çadırda 300 konuğa sıcak et suyu, dil balığı, keklik kızartma ve şeftali kompostosundan oluşan bir öğle yemeği verildi. Hugh çok mutluydu. Kız kardeşi çok güzel bir kızdı. Kocası herkesi büyülemiş gibiydi. Düğünün en mutlu kişisi Hugh'un annesiydi. Damadın babası Norwich dükünün yanında oturmuş bir azize gibi gülümsüyordu. Son 24 yıl içinde ilk kez üzerinde siyah giysi yoktu. Gümüş rengi saçlarıyla duru gri gözlerine çok yakışan mavi gri kaşmirden bir kıyafet vardı üzerinde. Kadının yaşamı babasının intiharıyla mahvolmuştu. Yıllarca yoksulluk ve parasızlık içinde kıvranmıştı. Ama artık 60'lı yıllarındaydı ve de istediği her şeyi vardı. Güzel kızı Ipswich Vikontesi'ydi artık ve ileride bir gün Norwich düşesi olacaktı. Oğlu çok zengin ve başarılı bir insan olmuştu. Plaster Bankası'nın genel müdürüydü. Bir ara Hugh'la konuşurken talihsiz bir insan olduğumu düşünürdüm hep. Meğer yanılmışım dedi. onu kutsamak ister gibi eliyle koluna dokunarak ne kadar talihli olduğunu söyledi. Bu sözler Hugo ağlamaklı yaptı. Kadınlardan hiçbirinin üzerinde gelinle yarışma havasına girmiş demesinler diye beyaz giysi, cenaze töreni olmadığı için de siyah giysi yoktu. Bu yüzden kadın konuklar renkli bir hava katmışlardı toplantıya. Sonbaharın serinliğine karşı parlak turuncu, koyu sarı, ahududu kırmızısı ve de koyu pembe gibi sıcak renkleri seçmişlerdi sanki. Erkekler her zaman olduğu gibi siyah, beyaz ve gri giyinmişlerdi. Hugh'un üzerinde cep kapaklı ve de manşetli siyah bir redingot vardı. Ama parlak ve mavi bir ipek kravat takarak gelenekleri bozmuştu. Bu da onun sivri yanlarından biriydi. Bugünlerde o denli saygın kişiliğe sahipti ki ailenin hır çıkaran bireyi olduğu günleri çok özlüyordu. Sevdiği kırmızı şaraptan Chateau Margaux'dan bir yudum aldı. Herhangi bir çift için çok pahalı bir düğün kahvaltısıydı. Ama kolaylıkla altından kalkabildiği için çok mutluydu. Ne var ki Plaster Bankası çok kritik bir noktadayken bu kadar çok para harcaması içinde bir suçluluk kompleksine neden olmuştu. Hala ellerinde 1.400.000 pound tutarında Santa Maria limanı tahvilleri, ayrıca 1.000.000 pound Katar tutan çeşitli Kordova tahvilleri vardı. Fiyatlarını düşürmeden dünyada satamazlardı bunları. Hugo en korkutan şey de buydu. Bankanın bilançosunu rayına oturtabilmesi için daha bir yıllık bir süreye gereksinimi vardı. Banka için yakın bir gelecekte bunalım söz konusu değildi. Yakın bir gelecekte normal ödemeleri karşılayacak yeterince nakit paraları vardı. Normal olarak mali yılın sonuna kadar ortaklığı devam ediyorsa da Edward hiç bankaya uğramıyordu. Savaş hali, deprem ya da salgın gibi beklenmeyen afetlerin dışında hiçbir şey onları sarsmazdı. Sonuç olarak biricik kız kardeşi için bu denli pahalı bir düğün yapmaya da hakkı vardı. Ayrıca Plaster Bankası'nın şanına layık bir olaydı bu. Mali çevrelerden herkes Santa Maria limanı yüzünden 1.000.000'dan fazla içeride olduklarını biliyordu. Böylesine büyük bir parti Plaster'ların inanılmayacak kadar zengin oldukları yolundaki güveni daha güçlendirmiş olacaktı. Ucuza mal olacak bir düğün kuşku uyandırırdı. Dottie'nin 100.000 poundluk drahoması kocasına devredilmişti ama para bankaya yatırılmıştı ve %5 de gelir getiriyordu. Nick o parayı çekebilirdi ama hemen de ona gereksinimi yoktu. O parayı işlerini yoluna koyar ya da babasının ipoteklerini öderken parça parça çekecekti bankadan. Nick paranın tümünü hemen istemediği için de Hugh çok memnundu. Şu sırada büyük ödemeler bankayı zor durumda bırakabilirdi. Dottie'nin bu görkemli drahomasından herkesin haberi vardı. Hugh da Nick de bunu bir sır olarak saklamayı beceremediler. Böyle şeyler çabuk duyulurdu. O da öyle oldu. Artık bütün Londra'nın dilindeydi. Şu anda masaların en azından yarısında bunun konuşulduğunu Hugh çok iyi biliyordu. Çevresine bakınırken hiç de mutlu görülmeyen bir konukla göz göze geldi. Augusta yenge her şeyi elinden alınmış, kendini dans ve eğlence cümbüşü içinde bulmuş zavallı bir hadım ağasını andırıyordu. Augusta, Albay Matford'a hitaben, Londra sosyetesi iyice bozuldu artık dedi. Albay korkarım çok haklısınız Lady Whitehaven dedi nazik bir sesle. Bu kadar kont üretmenin bir yararı yok bence. Yahudiler artık her yerde kabul görüyorlar. Çok doğru. Ben ilk Whitehaven kontesiydim. Ne var ki Plaster'lar soyluluk rütbesi almadan önce bir yüzyıldan beri seçkin bir aile sayılırdı. Bakıyorum da babası demir yolu işçiliği yapmış bir adam bile sosis salam satarak yaptığı servet sayesinde kolayca soyluluk rütbesi alabiliyor.
Gerçekten. Albay Matford öteki yanında oturan kadına dönerek, Bayan Telston, size kırmızı kuş üzümü sosundan biraz daha verebilir miyim dedi.
Augusta artık onunla ilgilenmiyordu. Zorla getirildiği şu karınca gibi kaynayan insan kalabalığını seyrediyordu. Müflis Tobias'ın oğlu Hugh Plaster 300 konuğuna Chateau Margaux şarabı ikram ediyordu. Leanna Plaster, Tobias'ın dul eşi Norwich Dükü'yle yan yana oturuyor ve Tobias'ın kızı Dorothy Plaster şimdiye kadar duyulmamış görkemlikte bir drahomayla Ipswich Vikontu'yla evleniyordu.
Oysa oğlu büyük Joseph Plaster'ın sulbünden gelen sevgili Teddy genel müdürlükten alelacele atılmıştı. Çok yakında da evliliği son bulacaktı. Artık her şey çığırından çıkmıştı. Her isteyen sosyeteye girebiliyordu. Düşündüklerinin kanatı imişçesine bu saydıkları arasında en büyük sonradan görme olanı gözüne ilişti. Bayan Solly Greenborn, önceki adıyla Maisie Robinson. Hugh'un bütün yaşamı skandallarla dolu böyle bir kadını davet etmek terbiyesizliğinde bulunması insanı şaşırtıyor. Kadın en başta resmen bir orospuydu. Sonra Londra'nın en zengin Yahudisiyle evlendi. Şimdilerde de kendisinden hiç farkı olmayan kadınların piçlerini doğurdu bir hastane işletiyor. Ama o da burada işte. Bitişik masada üzerinde yeni bakır penilerin renginde bir giysi İngiltere Merkez Bankası müdürüyle ciddi ciddi sohbet ediyordu. Belki de evlenmemiş annelerden söz ediyordu. Adam da kusu kusu onu dinliyordu.
47. ayrımın sonu. Sayfa 534.